Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programına hoş geldiniz. Programımızın bu haftaki konu psikiyatri uzmanı Doktor Ömer Faruk Demirel. Ömer Faruk Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Şimdi Ömer Hocam, daha önceki programlarımızda herhangi bir misafirimizle konuşma yapacağımız zaman aşağı yukarı başı sonu belli konuşmalar oluyor. İşte kardiyolog bir arkadaşımız geliyor. İşte kalp, damar sistemi, tansiyon hastalığı vesaire vesaire. İşte ürolojiden bahsedeceğiz. Mesane belli, böbrek belli, prostat belli. Tamam, sıkıntı yok. Şimdi bugün psikiyatriden bahsedeceğiz. Yalnız psikiyatriden bahsetmeden önce işin böyle bir çerçevesini çizmek gerekecek. Öncelikli olarak psikiyatri hangi organımızın sağlığı ile ilgilenir diye başlayalım.
Öncelikle tabii ki yani bizim öncelikli organımız beyin. Ama
elle tutulur kısmı değil ama.
Kısmen diyebiliriz. Aslında elle tutulur kısmı da var işimizin. Fakat beyin tabii ki tüm vücutla ilişkili olduğu için tüm vücuttaki belirtiler de psikiyatrinin belirtilerine giriyor. Tabii öncelikle yani psikiyatrinin alanı ne diye bahsedecek olursak, insanların zihinsel, ruhsal ve davranışlarındaki değişiklikler ve hastalıklarla ilgileniyoruz biz. Yani ana başlıklarla söyleyecek olursak, yani psikotik bozukluklar, bipolar yani duygu durum bozuklukları, depresyon, obsesif kompulsif bozukluk, kişilik bozuklukları, yani somatik belirtili bozukluklar, bunamalar yani demanslar, madde kullanımı gibi örnekler verebiliriz.
Ama neticede hocam şimdi şöyle, karaciğerimiz yağlandı, kalbimizi besleyen damar tıkandı. Hı hı. Siz de bir tanım yapın bize.
Bizde daha ziyade teoriler çeşitli maddeler üzerinden, nörotransmitter dediğimiz maddeler üzerinden.
O kısmını anlayabiliyorum. Yani beyin omurilik sıvısında serotonin diye bir hormon var. İşte bu azalırsa insanlar depresyona meyilli oluyordu değil mi?
Evet.
Bu kolay. Her şeyde bir açıklamanız var mı böyle?
Net kanıtlanmış yani kanun denebilecek açıklamalar olmamakla birlikte çeşitli teoriler birçok hastalıkta var psikiyatrinle ilgilendiği.
Falanca madde artarsa bunamaya meyliniz var, filanca madde azalırsa falan gibi.
Birçok hastalıkta gösterilmiş kanıtlar var. Tabi bilimin ilerlemesiyle bu kanıtlar da artmakta, özellikle beyin görüntüleme tekniklerinin ilerlemesiyle bu kanıtların da oldukça arttığını görebiliyoruz.
Aslında psikiyatrik hastalıklarında elle tutulur, gözle görülür bir boyutu vardır diyorsunuz yani.
Tabii ki. Yani bir tansiyon, şekerin mekanizmasına benzer mekanizmalar teori düzeyinde sunulmakta.
Peki. Şimdi hocam o zaman şöyle başlayalım. Bir şizofreni bir hastalık. Hı-hı. Net bir şekilde bir hastalık. Hı-hı. Var ya da yok. Hı-hı. Ama depresyondan başlayalım istedim ben özellikle. Hı-hı. İnsanlar depresyon hastalığına maruz kalabilir ama bir depresif kişiliğe sahip olabilirler. Ya da bugün depresif gözüküyorsun cümlesine muhatap olabilirler. Hı-hı. Normal ne? Depresif ne? İnsanlar arada gider gelir mi? Grip olmak gibi bir şey midir depresyona girmek?
Aslında grip olmak gibi bir şey değildir. Yani depresif kişilik tabirinde çok kullanmıyoruz biz aslında.
Halk arasında biz kullanıyoruz.
Evet, yani günlük depresif hissetme, bu aralar depresifim gibi hissetme, hani daha çok ruhsal değişimler olarak değerlendirilmesi daha uygun. Yani depresyon başlı başına aslında bir hastalık. Çünkü bir dönemi ilgilendiriyor. Yani derin üzüntünün olduğu, bazen bunaltılı, olumsuz düşüncelerin olduğu, konuşmanın, hareketin, fizyolojik işlevlerin yavaşladığı, durgunlaştığı, bunun dışında yani küçüklük, güçsüzlük, yetersizlik gibi düşüncelerin eşlik edebildiği ve uyku, iştah ve enerjiyi ilgilendiren birçok alanla ilgili belirtileri olan başlı başına bir hastalık aslında depresyon.
Bir ruhsal problemler var. Depresyonda tanımlayabileceğimiz şey kişinin durgunlaşması gibi, çökkün hissetmesi gibi. Hı-hı. Ama bir de bunun günlük hayata akseden boyutu var diyorsunuz.
Tabii ki işlevselliğin.
Enerjisinin düşmesi direkt.
Evet, işlevselliğin etkilenmesi zaten ana kural yani bir kişiye depresyon diyebilmek için. Tabii ki hafif, orta, ağır düzeyleri, hatta psikotik içerikli dediğimiz daha ağır düzeyleri de olabilir. Ama belli kriterleri var, belli bir süresi var. Mesela bir depresyon tanısını koymak için en az 2 haftadır o ruh hali içinde olması gerekir kişinin.
2 gün olup geçsen bu basit bir üzüntü olarak mı yorumlanacak?
Aynen o şekilde değerlendirilir. Ve işlevselliğin etkilenmesi belirgin.
İşlevsellik ne hocam? İşlevsellik dediğim.
Sosyal ve mesleki işlevsellik. Normal işini gücünü yapan bir adam bunu yapamaz hale gelmesi. Okula gidemez hale gelmesi bir öğrencinin mesela. Veya bir ev hanımının ev işlerini yapamayacak kadar kendini çökkün hissetmesi, enerjisini az hissetmesi gibi.
Yeme, içme, uyku falan da etkiler.
Tabii ki bunlar da ciddi anlamda etkilenir. Genellikle bir kısmında uykusuzluk görülebilmekle birlikte atipik özellikler olarak uykuda artma görülebilir. İştahta artma ve azalmalar görülebilir. Bunun dışında yani önemli belirtilerden birisi de psikomotor özellikler. Yani hareketin yavaşlaması, yani ciddi bir halsizlik ve harekette yavaşlama özellikle ağır depresyonlarda görebiliyoruz.
Nedir hocam altı yatağı? Niye depresyona gireriz durup dururken? Bunun bir genetik kökeni mi vardır?
Şöyle, tabii ki genetik tarafı var. Yani bu aslında yapılan, yani uzun yıllardır yapılan çalışmalarda bu genetik ilişki gösterilmiş. Mesela depresyona giren kişilerin akrabalarında bu oranın 2-3 kat arttığı gösterilmiş.
Peki, bir genetik yatkınlığı kabul ettim. Basit olarak adamın kronik ciddi bir hastalığı varsa o da depresyona girer, onu da anladım. Ama hiçbir şey yok, 30 yaşında genç sağlıklı adam. Bunun hormon dengesi mi bozuk? Nörotransmitterler mi arızalı? Nedir sıkıntı?
Evet, ya bu genetik yatkınlık bir şekilde nörotransmitter sisteminde bozulmaya neden oluyor ki bunlardan en önemlileri serotonin ve noradrenalin. Hani bunlarda azalma, kabaca söyleyecek olursak diyebiliriz. Ama bu tabii tek bir sistemle açıklanamıyor. Beynin farklı bölgelerindeki dengeler ve aralarındaki iletişimle çok ilişkili.
Ama şöyle özetleyebilirim. Beyinde, beyin omurilik sıvısında vesairede burada ilgili organlarda belli maddelerde artış, belli maddelerde azalma önemlidir. Depresif belirtilen neden olabilir.
Sadece madde değil, işlev de. Özellikle son yıllarda...
Ona gelelim şimdi hocam. Elektrikli aktivite mi bozuluyor mesela beyinde?
Evet, yani kabaca öyle söylenebilir. Hani son yıllarda özellikle fonksiyonel MR çalışmalarında sonra bu daha net gösterilebilmiş. Beynin bazı bölgelerinde depresyondaki kişilerde aktivitenin azaldığı gösterilebiliyor.
Hani falanca burada, beyin ünitesi az çalışırsa depresyona girerim.
Evet, bu şekilde söylenebilir. Yani bu da yani büyük oranda aslında genetik yatkınlıkla, ki bu da yani bunun kanıtı da veya ilişkilendirilebilecek özellikler de şöyle. Mesela daha erken başlangıç yaş olarak depresyonlar veya tekrarlayan depresyonlarda genetik ilişki, kalıtımsal ilişki daha ön planda gösterilebiliyor.
Daha hastalık gibi olanlarda yani. Yani hepsi... yaşlandıkça olmasını bir derece kabul ediyoruz ya. Peki bunun dışında mesela kan şekeri yükseldiği için depresyona girer mi bir insan?
Sadece bunun için girmez ama kolaylaştırabilir. Yani bu tarz vücut hastalıkları, kronik hastalıklar depresyona yatkınlığı artırabilir.
Peki bu hormon, mesela serotonin hormonundan bahsettik. Normal şartlarda mutluluk verici bir hormon mudur ki eksikliği depresyona sokuyor?
Evet, öyle söyleyebiliriz.
Peki bu hormonu ben nasıl artırabilirim, serotonin hormonumu?
Şöyle, aslında hani biz hani tedavi kısmını soruyorsanız eğer...
Yok,
biz
sonra tedavi kısmı tamam. Hariç. Ben sağlıklı bir adam serotonini nasıl arttırabilir? Yeme içmeyle etkilenir mi mesela?
Yani düzenli bir yaşam önemli. Uyku sisteminin, yani uyku alışkanlıklarının düzenli olması önemli ve spor çok önemli. Yani fiziksel egzersiz, günlük yaşam aktivitesi dışında yapılan egzersizin hani serotonini ve yani mutsuzluğu engelleyici diğer maddeleri artırdığını biliyoruz.
Dengeli ol, düzenli ol, sağlıklı spor yap. Peki bunun dışında mesela iyilik yapmak gibi bir manevi tatmin, ibadet etmek gibi bir manevi tatmin de insanı depresyondan koruyabilir mi bu mantıkla?
Tabii ki.
Kendini iyi hissettirir en azından diyorsun.
Tabii ki, yani kendini iyi hissettirecek bütün aktiviteler, sosyal yaşantı olabilir. Hani çeşitli sivil toplum kuruluşlarında bazı aktivitelerde bulunması. Yani kendini iyi hissetmesini yarayacak birçok aktivite insanı kendini iyi hissettirir.
Belli bir yaşın üzerindekiler için torun sahibi olmak.
Tabii ki.
Peki bu olumlu, bunu anladık Ömer Hocam. Peki olumsuz ne yapmayalım? Tamam, sigara içenler depresyona giriyor, içmesinler o zaman. Başka?
Yani söylediklerimin aslında tam tersini söyleyebiliriz. Yani düzensiz bir yaşam, özellikle alkol ve madde kullanımının bulunması, vücut kilosunun sağlıklı sınırların dışında olması, yani depresyonu kolaylaştırıcı etmenler olabilir.
Yeme içmeyle etkilenir mi hocam bunlar? Yani mesela çok çikolata yiyenler, makarna yiyenler daha mutlu olur mu? Böyle bir inanış vardır.
Ya aslında olmaz. Daha mutlu olurlar gibi bir şey söyleyemeyiz ama hani bir şekilde metabolizmayı zorlamayacak, vücudun dengesini, fizyolojiyi çok bozmayacak şeyler depresyondan koruyabilir diyebiliriz.
Peki şimdi şöyle bir toparlasak hocam. Depresyon dediğimiz durum, kişinin ruhsal olarak çökkünlük hali, güçsüzlük, isteksizlik, karamsarlık hali ve bunun fiziki hareketlerine yansıması, işinden, gücünden, mesleğinden, eğlencesinden geri kalması hali ve bunun en az 2 hafta sürmesidir dedik. Bunun genetik bir altyapısı vardır ama onun dışında standart bir hastalıktan çok farklı bir durumda değildir. Karaciğer hastalığı gibi bir hastalıktır aslında bu da.
Evet.
Kolaylaştırıcı etmenleri vardır, engelleyici etmenleri vardır. Peki hocam burada sıkıntı şu. Karaciğerimde problem varsa sabah aç karnına gidiyorum, bir kan veriyorum. İşte kolesterolüm yüksek çıktı diyorum. Var mı böyle bir kan tahlili, MR, BT, tomografi falan çeksek? Aslında, deneysel amaçlı yapılanların haricinde.
Klinik, yani tanı aslında klinik olarak konuyor. Belli tanı kategorileri, tanı kriterleri var. O kriterler çerçevesinde ve kendi psikiyatrik değerlendirmemiz sonrasında konuyor. Ama bazı tetikleyen nedenler olabilir. Bunları anlamak için bazı rutin tetkikler yapılabilir. Mesela tiroid düzeyinin düşük olması, B12 düzey, vitamin düzeyinin düşük olması.
Ha, bu noktaya gelmeden önce bir genel dahiliyeciden temiz kağıdı alması lazım hastamızın o zaman.
Genel dahiliyeciden temiz kağıdı da alabilir veya biz zaten ilk değerlendirmelerimizde çoğunlukla rutin bazı
tiroide, kolesterol, şekeri falan bakıyoruz.
Tabii ki testleri isteriz çünkü pekala bir hipotiroide hastası karşımıza depresif belirtilerle gelebilir. Ciddi enerji azlığı, hareketlerde yavaşlama gibi belirtilerle gelebilir. Veya B12'si ileri düzeyde azalmış bir kişi yine bu belirtilerle gelebilir. Bunun gibi birçok vücut hastalığı depresif belirtileri taklit eder. O yüzden biz en azından genel bir tetkik taraması yaparız. Ama bunun dışında hani gerek gördüğümüz durumlarda çeşitli beyin görüntüleme tetkikleri de isteyebiliyoruz. Mesela bazı özellikle ileri yaş depresyonları, mesela bunama gibi gelebilir karşımıza. Bu tarz durumlarda örnek verebiliriz.
Peki mesela bir beyin tümörü de depresyonla gelebilir mi?
Bazı bölgeleri, beynin bazı bölgelerini tutan tümörler tabii ki depresyonla gelebilir. Veya ayrı bir örnek verebiliriz. Hani böyle bir literatür bilgisi vardır. Mesela pankreas başı kanserinin ilk belirtileri depresyon olabilir mesela.
Çok enteresan. Peki hocam tamam, tanıyı koyduk. Yani hekim arkadaşımız değerlendirdi. Kafasından bir puantaja tabi tuttu. Bu hastanın puanı düşük. Hı-hı. Bu hasta depresif belirtiler gösteriyor. Hı-hı. Süre 2 haftayı geçmiş. Sahaya yansımış olay artık. Tedavi edeceğiz. Buyurunuz. Nasıl tedavi edelim?
Tabii ki farklı tedavi teknikleri olmakla birlikte orta ve ağır depresyonlarda yani öncelikli ve kesin...
Şunu sorayım hocam, hafif depresyon demediniz. Hafif tedavi etmeye değer bulmuyor muyuz?
Yok, onu anlatacağım şimdi. Orta ve ağır depresyonlarda öncelikli ilaç tedavisi mutlaka gerekir. Ve özellikle ağır depresyonlarda yatış gerekebilir kliniğe göre, eğer ayaktan düzeltilemeyecek.
Ne olursa yatırmak gerekir? İntihar eğilimi mi mesela?
Evet, intihar eğilimi, intihar düşünce riski yüksek ve intiharlı ölüm oranları da depresyonlarda diğer hastalıklara göre daha ciddiye tarz ediyor. O yüzden bu konuda dikkatli olmamız gerekiyor. Bunun dışında orta ve ağır depresyonlarda ilaç tedavisi gerektiğini söyledik. Hafif depresyonlarda hastanın kliniğine göre değerlendirme yapıyoruz. Psikoterapi desteğiyle düzelebiliyor hastalar. Ayrıca psikoterapiler yine orta ve ağır depresyonlarda destekleyici olarak da tedaviye eklenebiliyor.
O zaman şimdi hocam ben hasta gözüyle bakarak soruyu şöyle soruyorum. Depresif belirtilerle girdim. Siz bana baktınız. Ya var, evet var, bir şeyler var ama çok kötü durumda değil. Hani ilaç başlamaya değmez olarak değerlendirdiniz. Neticede memleketin şartları belli. Bir hastaya en iyi şartlarda bile 15-20 dakika ayırıyorsunuz. Bu seansta yani tanı koyma anında bir tedavi uygulamanız beklenmiyor zaten. Böyle olunca beni bir psikoloğa mı göndereceksiniz?
Terapileri psikologlar yapmakla birlikte psikiyatristler de terapi uygulayabilirler.
Ne yapıyorsunuz hocam? Peki siz terapi uygulamaya karar verdiniz bana. Vaktiniz müsait. Oturduk baş başa. Ne olacak şimdi?
Yani aslında tek bir terapi yöntemi olmadığı için hani bunu direkt şunları yapıyoruz gibi bir şey söylemek çok doğru olmaz. Birçok, belki hatta yüzlerce terapi türü sayılabilir. Ama etkinliği ispatlanmış ana terapi şekli bilişsel davranışçı terapi uygulanabilir. Bunun dışında destekleyici terapiler uygulanabilir.
Yani şöyle hocam, mesela ben falanca dertten dolayı depresyona girmişim, ya onu kafana takma mı diyeceksiniz bana?
Aslında daha yapılandırılmış bir terapi süreci uygulanıyor.
Şifreleri vermeyeceğiniz galiba. Peki bu kısmı geçtik. İkinci kısım için yine psikoterapi artı veya şöyle söyleyeyim, ilaç artı ve veya psikoterapi aldık. İlaç, bir tane mi ilaç var? Kaç tane ilacımız var? İlaçların yan etkisi yok mu? Bağışıklık yapmıyor mu?
Antidepresan ilaçlar tabii ki öncelikle tercih edilir.
Çok kolay veriyor. Piyasada herkese veriyor artık. Konu komşu dağıtıyor.
Şöyle, konu komşunun dağıtmasını biz kesinlikle önermiyoruz. Psikiyatristler dışında özellikle ilaç tedavisinin kullanılmasını çok önermiyoruz. Psikiyatrist önerisi dışında. İlaç bağımlılık yapmaz antidepresan ilaçlar.
Yani, bıraktım mı normale döner miyim yani?
Tabii bunda hastalığın kliniğiyle çok ilişkili. Yani ilk depresyon dönemi ise, ilk bir kez atak geçirmişse bir süre, en az 6 ay kullanmasını, 6 ay ila 1 yıl arası kullanmasını etkin süre ve dozda öneriyoruz. Tabii bundan sonra tekrarlama riski yok mu? Var. Eğer tekrarlarsa tekrar tedaviye başlıyoruz.
Yani şöyle mi olacak Ömer Hocam? Mesela etki süresinin 3 hafta mıdır ilaç kullanmaya başlayın? Ne zaman bir güzelleşme bekleriz?
Hemen bekleyemeyiz. 2-3 haftada en az.
3 hafta sonra böyle bir kanım canım yerine gelir, hayattan keyif almaya mı başlarım?
Evet, yani eğer doz ve başladığımız tedavi uygun olmuşsa.
Olmuyorsam? Bir ay geçti tık demedim.
Doz artımı yaparız. Yani tekrar biz sonraki kontrolde hala yeterli etkiyi göremiyorsak, yani yeterli doz artımından sonra ilaç değiştirmeyi planlarız veya bir üst sınıf ilaca geçeriz. Diğer alternatiflerde başka grup ilaçlarla kombinasyon veya yani yine antidepresan, antipsikotik ilaçlar dışında işte tiroid hormonu gibi bazı ilaçlarla kombinasyonlar yapıyoruz.
Peki hocam, düzeldiğime nasıl kanaat getireceğiz? Geldim ben size, hani anlattım, siz bakarak ha iyi iyiye gidiyorsunuz mu diyorsunuz?
Bunu bizim bakmamıza gerek yok, hasta kendisi söylüyor.
Kendisi zaten söylüyor. Peki bir de bunun neticede...
Ya biz tabii ki değerlendiriyoruz, yani biz klinik psikiyatrik muayenemizi yapıyoruz ama hani en işin net kısmı hastanın kendi verdiği bilgiler.
Peki kötüye kullanım bu işlerde çok kolay olabilir. Ben kendimi depresyonda olarak tanımlıyorum ve buradan bir takım primler elde ediyorum. Sekonder kazançlarım var. Millet benden çok iş güç beklemiyor. Okul başarımın düşüklüğünü, tembelliğimi buraya yorabiliyorum bir şekilde. Bunu kötüye kullandığımı anlayabiliyor musunuz? Aslında düzeldim ama çaktırmıyorum vaziyeti.
Anlayabiliyoruz. Yani çoğunlukla anlayabiliyoruz. Klinikleri farklıdır çünkü.
Peki yani bir adam böyle müzmin şikayetçi, mızmız tipler vardır. Bunlar da depresyonda gibi dolaşırlar piyasada. Bunlara ilaçtan fayda görür mü?
Genellikle görmezler.
Hani... Zaten görmeye niyetleri yok muhtemelen.
Evet. Ama yani bir şekilde o ruh hallerinden çıkmak istiyorlarsa veya o... bahsettiğiniz hangi kelimeyi kullanmıştınız?
Şikayetçi mi olmuştuklar?
Evet. Bu ruh halinden kurtulmak istiyorlarsa psikoterapiden fayda görebilirler.
Psikoterapi psikolog eşliğinde uygulanan işte yönlendirme tedavisi diyelim mi?
Aslında yönlendirme demiyoruz. Yani belki kılavuzluk dense daha doğru olur.
Peki yatırdığınız hastaları ne yapıyorsunuz Ömer Hocam?
İlaç tedavisi uyguluyoruz tabii ki.
Daha ama tehlikeli güzel... ilaçlar mı bunlar?
Yok, aslında yani ayaktan kullandığımız ilaçlar çoğunlukla. Bunun dışında bazı ek tedavilerimiz var. Elektroşok, elektrokonvülsif terapi gibi. Hani gereken hastalarda bu tedaviler de uygulanabiliyor. Özellikle ağır depresyonlarda tercih ettiğimiz bir tedavi. Ama neden yatış? Az önce de konuştuğumuz gibi intihar riskinden
dolayı. Çok yüksek mi? Yani depresyonlara girenlerin çoğunda var mı bu intihar eğilimi?
Yok, yani çoğunda değil.
Çok azında var Allah'tan.
Yani önemli bir kısmında var ama bu risk her zaman mevcut.
Peki ilaç kullanınca bu histen kurtuluyorlar mı? Yani yaşama sevinci mi veriyor ilaç adama?
Bahsettiğimiz klinik belirtilerin neredeyse tamamında düzelme, yani remisyon, iyileşme dememiz için olması gerekiyor zaten.
Peki düzeldi, gönderdik hastayı. 6 ay, 1 sene, 2 sene çok güzel. Ara ara kontrole geliyor, problem yok. Tekrarlama ihtimali ne kadar?
Yani ilk ataktan sonra mı diyorsunuz? Evet. Yani ilk ataktan sonra ikinci atağın tekrarlama ihtimali yine artıyor ama tabii burada genetik ilişkiler, ailede öykünün olması ve başka kolaylaştırıcı faktörler önemli. Kronik hastalık olması.
Erkek bayan fark ediyor mu bu arada sıklık açısından?
Kadınlarda daha sık.
%'ye vursak hocam ne kadar?
Şöyle söyleyebiliriz, erkeklerde %10 civarı, kadınlarda %20'ye kadar yaklaşabiliyor.
Her 10 erkekten biri, her 10 bayandan ikisi depresyon hastasıdır ya da adayıdır mı demek gerekiyor?
Evet, öyle söyleyebiliriz.
Bu bazen de herhalde hastalık boyutuna varmadan da mizaç türü olarak mı değerlendirmek lazım bazı kişilikleri de?
Şöyle, tabii ki bunlar bazıları da mizaç özellikleri olarak karşımıza çıkabiliyor.
Bunlarda tedavinin bir gereği var mı? Yani ömür boyu mutsuz yaşar mı bazı insanlar?
Aslında şöyle, mesela burada mizaç demişken distimi diye bir kavram vardır. Hani belki oraya atıf yapılabilir. Distimi bazı depresif belirtileri daha hafif olarak en az iki yıl süresince mesela kişinin karşılamasıdır. Mesela bu kişiler aslında sizin bahsettiğiniz belki her zaman depresif olan, süren depresif olan kişiler. Bunlarda da tabii yine tedavi gerekir. İlaç tedavisi gerekir. Ama sadece yapı olarak hani çok bir şey yapmak istemeyen, hani
tembel
olarak tanımlayabileceğimiz kişiler için ilaç tedavisinin bir faydası yok.
Belki destek... Adam tembel çünkü.
Evet. İlaç tedavisinin faydası yok.
Peki. Ömer Hocam, depresyon konusunu kapatıyorum. Var mı başka bir söyleyeceğiniz?
Yani depresyon da ciddiye alınması gereken bir hastalık. Geçiştirilmemesi gereken bir hastalık. Hani... özellikle ciddi belirtiler varsa, işlevsellik etkilenmişse mutlaka bir psikiyatriste bir an önce götürülmesi gereken bir hastalık. Çünkü yeti yitimine sebep oluyor, iş kaybına sebep oluyor, okulda belki uzatmalara sebep oluyor. Yani kişinin hayatını ve aileyi oldukça etkilediği için hani çok etrafta dolaşmadan, oraya buraya gitmeden direkt bir hekime gitmelerinde fayda var derim.
Peki, teşekkür ediyoruz hocam. Depresif adam her zaman depresif, her zaman depresyonda da, bir de bazen depresyonda bazen manide olan adamlar var.
Evet.
Şimdi depresyon çökkünlük dedik. Olması gerekenden baskılanma, aşağıdan gitme.
Ama dönemsel çökkünlükler.
Dönemsel.
Yani hayatı o şekilde ilerlemiyor.
Mani ne demek peki hocam? Bir bunu tanımlayalım, sonra bipolar bozukluk ne diye devam edelim. Ben size sormuş olayım soruları.
Mani aslında depresyonun tam tersi diyebiliriz.
Aşırı mutluluk hali.
Aşırı yani. Neşeli, aşırı mutlu ama tabii her zaman mutlu değil. Bazen öfkeli, coşkulu bir ruh hali.
Ne güzel, hepimiz böyle olsak işte.
Ama tabii normalin üstü olduğu için ve işlevsellik, hayat standartları, hayat kalitesi çok etkilendiği için önemsenmesi gerekiyor.
Yorucu da oluyor herhalde bir müddet sonra.
Yorucu, kendisine zarar verici, daha sonra pişmanlık duyabileceği, hareketler yapabileceği için önemli. Tabii sadece bu aşırı hareketlilik, aşırı coşkulu bir durum olmuyor. Bazılarında mesela yarısında psikotik özellikli maniler oluyor ve yani psikotik özellik derken nedir bu? Hezeyan ve halüsinasyonların olması. Bu şekilde yaşandığı için hastaneye yatış da gerekiyor manilerin önemli bir kısmında.
Bir de çok para harcama alışkanlığı oluyordu galiba.
Tabii onların. Bu en tipik tanımlamasıdır. Uyku gereksinimi azalır, birkaç saatlik uykuyla günlerce aşırı hareket hali olabilir. Aşırı konuşma, hızlı konuşma, düşüncelerin hızlanması, dikkat dağınıklığı, amaçlı hareketlerde artış ve zevk veren uğraşlara aşırı ilgiler olabilir. Tabii ki bunlar da bu manik epizod, manik atak geriledikten sonra çeşitli pişmanlıklara sebep olabilir. Ciddi bir tablo.
Şimdi bu manik hastalığı tanımladık.
Bu manik atak.
Peki.
Bu manik atak. Yani bipoların bir atağı. Ama bipolar bozukluk, mani atağı olabilir ki en az bir hafta süreli olması lazım mani demek için. Depresyon atağı olabilir. Hipomani dediğimiz daha kısa süreli, daha immani, daha hafif formu olabilir veya karma dönemleri olabilir. Yani dört farklı atak şekliyle bipolar bozukluk dönemsel olarak yaşanabilir.
Bu hastalığa maruz olan kişiler bazen çok neşeli, öforik, işte aşırı keyifli, kendini büyük gören, her işe giren tiplerken bazen kolunu kaldırıp başını kaşıyamaz hale mi geliyorlar?
Evet, ama burada hani toplumda da yanlış bilinen bir bilgi var. Bu bazen aslında önemli bir dönem. Hani böyle ben sabah keyifliyim, akşam keyifsizim. Bunu biz...
Bu eşref saati fenomeni diyorsunuz.
Veya bazı kişilik özellikleriyle ilgili gün içi, günler arası dalgalanmalar olabilir. Yani mesela kişi maniye girdikten sonra ortalama 1-1,5 ay bu mani dönemini yaşayabilir. Veya depresyona girince belki 6 aya kadar uzayan...
Arada normal dönemleri de var mı bunların?
Tabii ki. Yani çoğunlukla tedavi altında normal dönemler. Bazı hastalar mesela 20-30 yıl aralarda sağlıklı sürdürebilir.
Ama sonra arada var. Bir gün teller atıyor yani.
Tetiklenme oluyor.
Nasıl tetiklenir? Ne uyarır bu arkadaşları?
Şöyle, uykusuzluk en önemlisi. Öncelikle tabii ki ilaçlarını düzenli kullanmamaya veya ilaç tedavisini almama sık atak geçirme sebebi. Ama mani tetikleyen ana şeyler uykusuzluk, stresli, ağır stresli yaşam koşulları ön planda tetikleyiciler. Bunun dışında çeşitli birçok şey sayılabilir ama en önemlisi ilaç.
Sık gözüküyor mu Ömer Hocam?
%1 toplumda sıklığı. Çeşitli çalışmalarda oran değişiyor ama %1 kabaca söyleyebiliriz. %1-2 gibi bir oran.
Peki bipolar bozukluğu olan biri kendini bilir mi? Yani ben bipolar olabilir miyim?
Şöyle, yani bu bahsettiğiniz şey içgörü kavramı aslında. Bir rahatsızlığı olduğunun farkında olmak. Atak döneminde içgörünün olmasını beklemiyor. Özellikle mani döneminde beklemeyiz. Ama bir süre tedavi gördükten sonra ve gerekli psikoeğitim verildiyse bir hastalığı olduğunu kabullenebilir.
Peki bunu nasıl ayırt ederiz Ömer Hocam? Bazı adamlar böyle taşkın tipler vardır. Allah böyle yaratmış. Adam ömür boyu böyle.
O mizaç. Hipertimik mizaç.
Ne peki? Az önce de distimik demiştiniz. Yani depresyonu yok ama çökkün tipler. Bir de hipertimikleri var bunların.
Evet. Hipertimik mizacı olanlar genellikle az uykuyla hayatlarını sürdürenler, çok keyifli kişiler, etrafında herkesin kendisini çok sevdiği kişiler, çok üretken, verimli kişiler oluyorlar genellikle hipertimik
mizacı. İyiymiş bunlar.
Tabii. Güzel bir mizaç.
Bir müddet sonra motorcuların tabiri de conta yakmazsanız bu çalışma temposuyla problem olmaz o zaman.
Tabii bir de siklotimik mizaç var ki hipertimik mizaçların önemli bir kısmı siklotimik mizaçlı oluyorlar zaten. Yani zaman zaman hafif böyle depresif belirtiler de gösterirler. Zaman zaman da oldukça hareketli, keyifli kişilerdir. Tabii bu da bipolar bozukluk için bir risk faktörü olabilir.
Peki o zaman hocam, şimdi bu bipolar bozuklukta bir şey anladım. Bazen depresif oluyor bunlar. Veririz depresyon ilaçlarını. Öğrendik işte geçen bölümden. Peki manikken ne yapacağız? Gene ayrı bir ilaç mı?
Bipolar bozuklukta depresyon ilaçları vermiyoruz.
Ne veriyoruz?
Daha ziyade duygudurum düzenleyiciler veriyoruz.
Böyle dalgalanan mizacı birazdan merkezde tutacak.
Aynen öyle, duygudurum düzenleyici.
Hepimiz kullansak bunu zaman zaman?
Gerek yok.
Ortalama da tutardı.
normal hafif dalgalanmalar için değil, bu hastalığın atağın gelmemesi için. Çünkü atak sayısının artması gidişat, yani prognoz açısından olumsuz bir risk faktörü. Yani atağı engellemek için önemli bir oranda da engelleyebiliyor bu duygunun bu düzenleyiciler. Eğer tek başına engellemiyorsa yanına başka kombinasyon tedavileri vererek engelliyoruz atakları.
Ama anladığım kadarıyla her zaman akılda duracak hastalıklar, depresyonda, bipolarda. Yani tanıyı bir kere almışsanız arıza çıkarmanız an meselesidir.
Tabii ki, yani hayatın özellikle işlevsellik etkilendiği için mutlaka tedavi görülmesi gereken bir hastalık bipolar bozukluk. Ve bipolar bozukluk depresyonu ekstradan önemli olan bir sorun. Çünkü intihar riski oldukça, yani genel birçok hastalık içinde en yüksek intihar riski olan bipolar depresyondur.
Öyle mi?
O yüzden mutlaka yakın doktor takibinde olmalılar. Depresyonda yaptığım uyarıyı burada iki kat ısrarla yapıyorum. Başka yerlerde gezmektense mutlaka bir psikiyatri takibinde düzenli olmalarında fayda var.
Peki. Şimdi Ömer Hocam teşekkür ediyoruz. İki tane hastalıktan bahsettik. Depresyon dedik ve bunun bir kardeşi olan, bunun bir komponenti olduğu bipolar bozukluktan bahsettik. Şimdi tamamen alakasız bir yere geçelim istedik. Böyle gelen talepler üzerine merak edilen bir husustan. Unutkanlık nedir? Tamam, unutkanlık nedir biliyoruz. Bildiğimiz bir şey unutmak, hatırlayamamak, hatıra getirememek de. Bir, biz nasıl hatırlarız? İki, niye unutkan oluruz? Niye unutkanlık bir hastalık mıdır? Tedavi edilebilir mi? Engellenebilir mi? Buradan bir başlasak.
Şöyle, insanın bilgileri hatırlayabilmesi için öncelikle bu bilginin kodlanması gerekir. Kodlamada sorun olduğu zaman, yani beyne kodlayıp, yani kayıt ettikten sonra tekrar geri çağırabiliyoruz. Hani hafıza bu şekilde işliyor o yüzden.
Hafıza kaç gigabayttır biliniyor mu Ömer Hocam? Yani ben kaç
sınırsız, yani bilinmiyor tabii ki, sınırsız. Ama bu birçok yaşam olayıyla, çevresel etkenlerle, beynin bazı hastalıklarıyla, vücudun bazı hastalıklarıyla etkilenebiliyor tabii ki. Ama tabii ki bunun sınırı bilinmiyor.
Peki bu kodlamayı hangi sisteme göre yapıyoruz? Mesela bazı şeyler o an bizi çok etkiliyor, çok iyi hafızamızda kalıyor milim milim, ama bazı çok önemli şeyi de atladığımız oluyor. Bu banka numarasını unutmamam lazım. Hı-hı. Ne kadar dikkat etsem hatırlamıyorum. Çünkü ilgimi çeken bir konu değil bu benim. İlgimizi çeken şeyler mi kolay hatırlanıyor? Önem atfettiklerimiz mi kolay
yani
hatırlanıyor?
Yani bu seçici dikkat deniyor zaten buna. Hani algıda seçicilik de denir zaten. Hani insanın daha çok ilgilendiği şeyler daha kolay hafızada kalır.
Sevilen şeyler mi? Daha kolay,
evet, evet.
O zaman çocuklara zorla bir şey ezberletmeye kalkmayalım. Nasıl olsa unutacaklar.
Yani eğer severlerse daha kolay öğrenirler, ama zorla da ezberleyebilirler büyük ihtimalle.
Zorlamanın da yeri var diyorsunuz. Evet. Peki nasıl bir sistem bu Ömer Hocam? Yani gene elle tutulur, gözle görülür bir şey değil. Bir yerlerde bir bilgi var ama ne uçuyor?
Yani
ne?
Merkezi beyinde hipokampus denen bir bölge.
Hafıza merkezi, öyle mi?
Tabii ama...
Eti budu ne ki zaten hocam? Kaç santimetre karelik bir alan burası?
Yani sadece hipokampusla açıklanmıyor. Yani o hafıza merkezi denmesinin sebebi mesela demans, yani bunama hastalarında bu bölge ön planda küçülüyor. Ama sadece hipokampustan bahsetmiyoruz. Beynin diğer bölgeleri var. Mesela parietal korteksin bir rolü var. Dorsolateral prefrontal korteks dediğimiz ön orta beyin bölgesinin bir rolü var. Ve bunların ilişkileriyle tüm bağlantılar, talamusun bir rolü var. Birçok beyin bölgesinin ilişkisi var hafıza oluşumunda. Yani bunların hepsinde olan sorunlar ister istemez hafızayı etkiliyor.
Yaşla birlikte beyin yıpranıyor, alan olarak küçülüyor. İşte
tabii, bazı korteksler
ama bunu kabul ettim ve anladım. Yaşlı insan unutur. Hı-hı. Peki genç insan niye unutuyor o zaman?
Genç insan...
Veya unutma ne zaman bir hastalık sayılır?
Şöyle, öncelikle bazı psikiyatrik hastalıklarda mesela depresyon, unutkanlıklar görülebilir.
Tamam, çünkü bütün sistemler çöküyor onda zaten.
Dikkat, konsantrasyon da bozuluyor zaten. Veya ciddi kaygılı durumlarda zaten kaygı çok yoğun olduğu için kodlamada, kaydetmede sorun olabilir. O zaman bazı unutkanlıklar görülebilir. Hani ama bunlar çok gerileyebilecek unutkanlıklar zaten. Veya bazı ağır psikotik durumlarda mesela olabilir. Ama asıl hastalık olarak değerlendirilen tabii ki bunamalar, yani amnestik bozukluklar.
Ne zaman bunama diyebiliriz buna? Evin yolunu unutursam mı bunamış?
Yok, aslında bunun da kademeleri var. Yine hafif, orta, ağır gibi çeşitli veya bazı birden yediye kadar gibi çeşitli derecelerle farklı kategori sistemlerine göre sınıflandırılıyor. Yani normal unutkanlıklar, yani hepimizin hayatında karşılaştığı unutkanlıklar, ama yine hep aslında psikiyatride aynı yere gider. İşlevselliğin etkilenmesine gider. Ve artık mesela dediğiniz gibi işte evin yolunu kaybetme, evdeki ufak eşyaları kaybetmeyle başlayabilir. Sonra işte evin yolunu kaybetmeyle devam edebilir. Torunların ismini unutmayla devam edebilir. En son çocukları, en son da eşinin ismini unutma, kendi ismini unutmayla devam edebilir. Mesela çok ilerlediği zaman aynada bakınca kendisi bile kendisine yabancı gelebilir aslında.
Yo, o fenaymış. Yabancı bir şahsa bakar gibi yani direkt. Peki ne kadarı normaldir? Yani ben bu yaşta biri olarak neleri unutsam yadırgamamalıyım? Yani bir telefon numarası ezberledim unuttum. Tamam unutulur yani. Ama her telefonu unutuyorsam bir sıkıntı mı vardır?
Aslında bu dediğim gibi sadece hafızayla açıklanacak bir şey değil. O kadar fazla komponent var ki bu işi açıklayacak. Dikkat. Yani mesela dikkat sorununuz varsa yine birçok şeyi unutuyor olabilirsiniz. Konsantrasyonunuz sorununuz varsa yine birçok şeyi unutabilirsiniz.
Ha, aslında kaydederken arıza çıkarıyorum.
Evet, evet, evet.
Peki bu unutma ne zaman bunama olur? Veya bunama bir hastalık mıdır? Ya da bu bir hastalığın alt grubu mudur?
Bunama, ya bunamalar aslında genel bir hastalık kategorisi. Yani bir bozukluk kategorisi diyebiliriz. Yani bunamada ana özellikler bellek fonksiyonları, dil fonksiyonları, yani konuşmayla ilgili fonksiyonlar. Soyut düşünmek insanı önemli bir özelliğidir. Yargılama özelliği ve zihnin diğer işlevlerinde görülen ciddi bir yetersizlik durumu var. Tabii bunama özellikle insanın ömrünün uzamasıyla son yıllarda, modern çağda insanlık için önemli bir sorun haline gelmeye başladı.
Evet, ortalama yaşam 55 yılken kimse bunamıyordu muhtemelen.
Evet. Ya yani mesela 65 yaşında %5 gibi bir sıklık varken 85 yaş üzerinde %40-50 gibi bir oranlara çıkabiliyor bunama yaygınlığı.
Yani yaşamımızı zorlaştıracak kadar unutma hadisesi bu.
Aynen öyle.
Peki meşhur hastalıklar var hocam. Alzheimer var.
Alzheimer var.
Alzheimer'da bunama olur mu demek lazım? Bunamayla giden hastalıkların en meşhuru Alzheimer mı demek lazım?
En sıkı. En sık görüleni Alzheimer'dır.
Ne oluyor Alzheimer'da? Beyinde uygunsuz maddeler mi birikiyor?
Evet. Beyinde çeşitli cisimlerin birikmesi, plaklar halinde birikmesi sonucu ortaya çıkıyor. Ve özellikle asetilkolin dediğimiz nörotransmitter sisteminde önemli bir bozulma oluyor. Ki zaten tedavisinde de buna yönelik tedaviler şimdilik veriliyor. Ama ileride özellikle beyinde biriken maddeleri azaltıcı, yıkıcı şu an aşı girişimleri, tedavi girişimleri deneniyor. Ama henüz uygulamada
değil. Alzheimer'ın sıklığı ne Ömer Hocam?
Alzheimer'da zaten en sık demans olduğu için yine aynı sıklığı verebiliriz. Mesela 85 yaş üstünde hani %40'ın üzerinde bir oranı var gibi.
Peki gerçekten her tanık olan Alzheimer mı yoksa biraz kolay mı tanık olur oldu bunlara?
Şöyle aslında hani kabaca demans demek yani kabaca demans tanısı konuyor ama kolay tanı konur demek aslında çok doğru değil. Çünkü böyle hemen 5 dakikalık bir görüşmeyle tanı konacak bir şey değil demans. İnsanın tüm zihnini, beynini etkiliyor. Tüm zihinsel fonksiyonları etkiliyor ve bir şekilde kanuni haklarını da elinden alabilen aslında.
Ha, olayın başka boyutları da var.
Tabii
aslında.
O yüzden o kadar da kolay değil. Bazı yani klinik değerlendirme yapıyoruz, bazı testler uyguluyoruz ve nöropsikolojik testler uyguluyoruz. Ve bunların sonucunda tüm klinikle birleştirip demans tanısını veya Alzheimer tanısını koyuyoruz. Tabii bu diğer alt tipler var. Lewy demansı, vasküler yani damarsal demans, frontotemporal demans gibi hepsinin kliniği birbirinden farklı. Hafızanın en ön planda bozulduğu burada tabii ki Alzheimer ama diğerleri hepsinin kendi has özellikleri.
Peki ilaç kullanmaya başlayınca unuttuğum şeyleri tekrar mı hatırlıyorum?
Tabii ki yani öyle olmasını ümit ederdik ama maalesef öyle değil.
Bundan sonra daha beter olmayayım diye mi kullanıyorum ilaçları?
Yani ilerlemesini biraz yavaşlatmak için bazı hastalarda kısmi düzelmeler oluyor. Yani bizim en çok minimental dediğimiz bir testle bakarız. Minimentalde bazı hastalarda kısmi düzelmeler görülebiliyor ama kabaca ilerlemeyi biraz yavaşlatıyor diyebiliriz.
O zaman olmadan tedavi etmek daha kıymetli. Erken tanıyı nasıl koyarız ya da?
Yani unutkanlıklar başladığı hissediliyorsa özellikle ileri yaşlarda veya ailede öykü varsa bir psikiyatriste başvurmaları veya nöroloğa başvurmasını tavsiye ediyoruz.
Peki tedavide ne veriyoruz Ömer Hocam?
Yine az önce bahsettiğim özellikle asetilkolin üzerinden etki eden maddeleri yani asetilkolinesteraz inhibitörleri ve NMDA reseptörleri üzerinden etki eden ajanları kullanıyoruz şimdilik dediğim gibi. Ama bu sadece özellikle ön planda Alzheimer'da bunlar etkili. Diğer bunama türlerinde de etkili olabilir ama Alzheimer'da daha ziyade bunları kullanıyoruz. Ama sadece ilaçlar değil Alzheimer hastasına ve yakınlarına da başka yaklaşım gerekebilir.
Mesela ne zaman böyle bir adli sürece girilir mesela? Bir insan ne zamandan sonra vasi atanması gerekir Alzheimer'lı bir hastada?
Bunama tanısı demans kesin dendiyse vasi atanması uygun olabilir. Çünkü zihinsel fonksiyonlar bozulduğu için servisini yanlış yönlendirilebilir, kandırılmaya açık olabilir ki son zamanlarda sık duyuyoruz bu tarz şeyleri. Yani bu konuda yakınlarının uyanık olmasında fayda var.
Çevre düzenlemesi de önemli herhalde bu arada. Yani tek başına sokağa salmamak gerekecek belki.
Tabii ki.
Evin yolunu bulamayacak.
Yanında durmak gerekecek. Yanında yani düzenli tanıdığı bir bakıcısının olması, ya en az bu bakıcı eşse, hani bunun da daim olmasında fayda var. Mesela ülkemizde bir taraftan çok iyi bir destekleme mekanizması olmasına rağmen diğer taraftan da aslında için iyi olmayan bir şey var. Çocuklar arasında sık sık şey değişim olur. 2-3 ayda bir farklı çocuklar da kalır. Bunu mesela hiç tavsiye etmiyoruz.
Alıştığı bir çocukla
devam
etmiyor.
Evet, çünkü yani bu demansta özellikle Alzheimer'de ön planda olan sorun yeni şeyleri, yeni bilgileri kaydetmek olduğu için başka bir eve gittiği zaman o ev ona çok yabancı geliyor ve huzursuz oluyor. Veya ev ortamında huzurluyken bir bakım evine yatırıldığı zaman birden kötüleşme görülebilir. Hani ortamın stabilliği, sabit bir yerde kalması çok kıymetli.
Bu da enteresan değil mi Ömer Hocam? Yakın zamanda olanları hatırlamıyor, eskileri hatırlıyor. Bu niye?
Eskileri başlangıçta hatırlıyor ama hastalık ilerledikçe
onlar da yavaş yavaş
gitmeye başlıyor.
Bunlar daha sağlamken kaydedildiği için mi kıymetli bilgiler oluyor onlar için? Daha kolay korunabilir bilgiler alıyor.
Evet, ya onlar bir şekilde hafıza sisteminde bir yerlere kaydedilmiş bilgiler. O yüzden geri çağrılabiliyor. Dediğim gibi hani burada ana sorun kayıt ve kaydetme sorunu, o yüzden.
Peki işi bu raddeye getirmeden erken vakitte bizim yaşlarımızda 30'lu 40'lı 50'li yaşlarda bir tedbir almak mümkün mü? Hafıza nasıl güçlendirilir? İşte yok Japonlar ilkokul 1'de şiir ezberletiyorlarmış da çok ezber hafızayı kuvvetlendirir mi? Balık yağı mı tüketsek, brokoli mi yesek, sudoku mu çözsek?
Tabii ki bunların hepsinin faydası olur. Özellikle E ve B12 vitamininin faydası olduğunu söyleyen çalışmalar var. Düzenli beslenme, doymuş trans yağlardan uzak kalınması tavsiye ediliyor. Sebze, meyve, bakliyat, süt ürünlerine dayalı diye tavsiye ediliyor. Tabii işte bahsettiğiniz çok önemli çocukluk çağından bu yana gelişim. Özellikle çok kitap okuma, yani zihnini ne kadar çok çalıştırırsak aynen işleyen demir pas tutmaz hesabı.
Zihni nasıl çok çalışır? Belki çok satranç oynamak makbul bir şey midir yani bu manada Ömer Hocam?
Olabilir. Yani zihni çalıştıran tüm etkinlikler, kitap okuma.
Zaman alık alık futbol maçı seyretmek iyi bir şey değil diyorsunuz.
Yani tabii ki seyredilebilir ama bu zihni koruyucu etkinlik değil tabii ki.
Ama ziyan ediyoruz süremizi. Peki, şimdi Ömer Hocam teşekkür ediyoruz verdiğiniz kıymetli bilgiler için. Ben şöyle bir kısaca bir toparlamak isterim. Hı hı. Bu ikinci bölümümüzün ilk kısmında bipolar bozukluktan bahsetmiştik. Dedik ki bu işte bizim bir mizacımız var, moodumuz var, bir timimiz var. İşte bu yukarı çıkar aşağı iner, aşağı inerse depresyon olur, yukarı çıkarsa mani olur. Maniler olması gerekenler abartılı, kendini dev aynasında gören tiplerdir aslında. Bu güçte görürler, bu yetenekte, beceride görürler. Bu tip anlamsız tavırlar içerisinde günler, haftalar geçer. Sonra yorulur, pişman olur, geri gelirler. Bazen de çöker giderler ama bunların her koşulda ilaçla tedavisi mümkündür.
İlaç tedavisi olması gerekir.
Gereklidir ve ilaçla da bir oranda yüz güldürürler. Ama asıl böyle herhalde dikkat çekecek kısım bu hafıza, hatırlama, bunama kısmı idi gibi geliyor bana Ömer Hocam. Beynimizin birçok faaliyetinden biri de bilgileri kodlama ve stoklamasıdır, kaydetmesidir. Daha sonra gerektikçe bu bilgileri tek tek geri çağırmasıdır. Bunları geri çağıramıyorsa, aradığı bilgi aradığı yerde bulamıyorsa bu unutkanlıktır. İşte uykudan yeni uyanan bir adamın falanca telefonu hatırlamaması unutkanlıktır. Ama bu bir hastalık boyutuna varıyorsa, insan evini hatırlayamayıp bundan dolayı problem yaşıyorsa, kendi cep telefonunu hatırlayamıyorsa bunun adı bunama olur dedik. Bu en sık Alzheimer'da olur görüntü itibariyle, ancak beynin beslenmesini bozan damarsal hastalıklar, kronik hastalıklar da bunlara neden olur. Fakat en nihayetinde genetik yatkınlık varsa büyük oranda, yoksa da bir miktar, yaş arttıkça herkeste bu olacaktır. Görüntü bu yönde anladığım kadarıyla. Bunun dışında da hani beynimizi, hafızamızı güçlendirmenin aslında çok fazla bir yolu yoktur ama zarar vermenin çok fazla yolu vardır diyorum ben. Onaylıyor musunuz hocam?
Onaylıyorum.
Peki, kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programında bu haftaki program konuğumuz psikiyatri uzmanı Ömer Faruk Demirel idi. Kendisinden çok kıymetli bilgiler aldık. Teşekkür ediyoruz. Tekrar misafir etmek isteriz.
Ben teşekkür ediyorum.